Birden gecenin sessizliğinde eliyle bana doğru yolu gösteren güzel yüzlü ve sesli Henriette'i gördüm. Şöyle diyordu. Dostum, tecrübelerimi size iletmem, sizin tehlikeli bir çevrede silahlanmanızı sağlayacak ve bu beni çok mutlu edecektir. Sizinle ilgilenirken anne sevgisinin zevklerini tattım. Karşılaşabileceklerinizle ben daha önce karşılaştığım için bu mektubu cümle cümle yazıyorum. Frapesse çatosunun ay ışığı altında parlayan kulelerine bakarak kendi kendime şöyle diyordum. O uyuyor şimdi. Bense onun yerine uyanık duruyorum. Bana beşiğinde uyuyan Jack'i seyrettiğim zamanları hatırlatıyorsunuz. Siz de o katı disiplinleriyle çocuklara bir şey öğretemeyen okullarda öğrenemediklerinizi kadınlardan öğrenenlerden değil misiniz? Başarılarınızda küçücük de olsalar bunlar etkili olur. Bunlar başarılarınızı hazırlayan ve sağlamlaştıran şeylerdir. Bir adama yol göstermek de bir çeşit manevi yanalık değil midir? Sizi acımasız toplumun ellerine vermek, sizden umudu kesmek değil midir? Ancak ben sizi mutluluğumu geleceğiniz uğruna feda edecek kadar seviyorum. Beni çağımıza özelliğini veren yasalar ve töreler üstünde düşünmeye ittiniz. Sizin anlamını çok iyi bildiğiniz teyzemle ve sizinle geçen o konuşmalar, Monsieur de Morouf'un anlattıkları yeniden birer birer canlandı zihnimde. Önce toplum hakkındaki fikirlerimin üstünde durun. Ben bu noktaya bir değinip geçtim ama size kısacık da olsa anlatmak gerekir. Toplumların kurallarını yüce güçler mi yoksa insanlar mı belirliyor bilmiyorum. Tek bildiğim toplum denen şeyin var olduğudur. Toplumun içine girip yaşamaya başladığınızda onun kurallarını da kabul ediyorsunuz demektir. Bugünün toplumu insana yarardan çok zarar vermiyor mu? Bir takım kazançlar olabilir ama bunlar bireyden çok yasa koyucuları ilgilendirir. Böyle olunca sizin için ister faydalı ister zararlı olsun önemli olan toplumda belirmiş kurallara uymaktır. Basit görünse de uygulanması çok zordur. Bu ilke bir ağacı yaşatan öz suyu gibidir. Aziz Felix, yasaların hepsi kitaplarda yazılı değildir. Törelerden doğan yasalar da vardır. Hayatınızın tümüne egemen olan bu yasaların ne bir öğretmeni ne de bir kitabı okulu vardır. Bu toplum yasalarına uymamak köle olmakla eşittir. Bu mektup belki sizin düşündüklerinizi tekrarlamaktan başka özellik taşımıyor ama kendi kadın düşüncelerimi belirteyim. Bilgiçlik yapıp toplum herkese zarar verir diyerek kendi mutluluğunu oluşturmaya çalışmak yıkıcı bir tavırdır. Böyle olursa yakalanmayan hırsızlar, kimseye belli etmeden yapılan haksızlıklar hepsi cezasız kalır. Uyulması gereken yasalar sadece sizin çıkarlarınızdan ibaret olur. Toplumu kendi çıkarları için kullanan kişiler, kumar oynayan kişilerden daha tehlikelidir. Size ne dinsel inançlardan ne de duygulardan söz ediyorum. Burada bir çark düzeni var. Evet, toplum içinde her insan birbirine borçludur. Bana göre yoksulların soylulara değil, soyluların yoksullara olan borcu daha fazladır. Ticarette olduğu gibi politikada da doğru olan bir ilke var. Uğraşların ağırlığı daima faydaların çokluğu ile orantılıdır. Buna göre insan bir işten ne kadar fayda göreceğini düşünürse o kadar çalışır. Herkes borcunu farklı şekillerde öder. Rötarardaki çiftliğimizde çalışan yoksul adam bütün gün uğraşıp didindikten sonra yorgun argın gelip yattığında bütün görevlerini yerine getirmemiş midir? Bu adam işini yüksek mevkilerde yüksek paralar alan kişilerden daha iyi yapmıştır. Ama bu toplumda kendi vicdanımıza olduğu gibi toplum vicdanına da karşı gelmemeliyiz. Benim bu konudaki hassasiyetimi gereksiz bulabilirsiniz ama doğruluk, onur, dürüstlük ve nezaket hayatta başarıya ulaşmanız için en emin araçlardır. Herkesin kendi çıkarını düşünür olduğu bu dünyada insanlar size duyguların yol göstermeyeceğini, ahlak kurallarının her zaman insana fayda getirmediğini söyleyebilirler. Bunlar küçük bir çocuğun kalbini kırmaktan, yaşlı bir insana bağırmaktan çekinmeyecek kadar görgüsüzdürler. Ama bu insanların daha sonraları bir hiç uğruna hayatlarındaki başarı şansını kaçırdıklarına tanık olacaksınız. Oysa karşısındakini de düşünen insanlar belki amaçlarına biraz geç erişirler. Ama başarı şansları tam olur. Toplum içindeki yerlerini sağlamlaştırırlar. Bu yöntemin kurumlarda uygulanabilmesi için her şeyden önce saygılı insanların olması gerekir. Belki de benim bu sözümden saraylı olduğumu düşünebilirsiniz. Ama ben insanlara pek önemli görünmeyen görgüye en büyük önemi veririm. Öyle ki bazen bunlar diğer bilgilerin yerine de geçer. Aslında cahil olan ama doğuştan bir zekaya sahip bazı kimselerin kendilerinden daha üstün başka kimselerin kaçırdıkları imkanları elde etmeleri çok rastlanan bir olaydır. Felix, kolejlerde aldığınız eğitimin kişiliğinizi bazı yönlerden bozup bozmadığını anlamak için sizi iyice inceledim. Eksiklerinizin çok küçük şeyler olduğunu görünce buna çok sevindim. İnce tavırlar, güzel davranışlar yürekten gelir. Bu yüzden aldıkları eğitime rağmen bazı soylu kişilerin davranışları kötüdür. Buna karşılık aristokrat kesimden gelmeyen çok insanda doğuştan bir incelik, bir görgü vardır. Nezaket, başkaları uğruna kendini unutmuş görünmekten başka bir şey değildir. Pek çok kimse de nezaketi çıkarları uğruna kullanan bir düzenbazdır. Felix, gerçek nezaket, Hristiyanca bir düşünce tarzını gerektirir. Ben de sizin öyle olmanızı isterim. İnsanlara karşı yumuşak olup nefsinizin kurbanı olmamanızı isterim. Rüzgara göre yön değiştirmeyen bir kişiliğiniz olsun. Bu belki çoğu zaman sizi zor durumlara düşürecektir. Ama bir gün gösterdiğiniz sabrın karşılığını fazlasıyla alırsınız. Zamanında babam, bazı kişilerin nezaketi yanlış kavrayıp bol keseden aşırı vaatlerde bulunduklarını söylemişti. Sizden istenen eğer yapamayacağınız bir işse kesin olarak reddedin. Yapmak istediğiniz şeyi ise kendiliğinizden, zaman kaybetmeden yapın. Böylece dürüst bir insan olmanın gururunu taşıyabilirsiniz. İnsanlarda gerçekleşmeyecek umutlar uyandırmayın. Dostum, bunlar benim iyi bildiğim konular. Kendinize fazla güvenmeyin. Basit olmaktan kaçının. Gayretkeşlik göstermeyin. Bunlar hayat denizinde insanın her an çarpabileceği üç kaya gibidir. Kendinize gösterdiğiniz fazla güven, başkalarının size besleyecekleri saygı duygusunu örseler. Bayağı tavırlarınız çevrenizde küçümsenmenizle sonuçlanır. Başkaları için göstereceğiniz aşırı ve gereksiz çabalar da insanlar tarafından sömürülmenize, kullanılmanıza yol açar. Yine hayatınız boyunca 2-3 kişiden fazla dostunuz olmasın. Gizliğinizi saklınızı herkese söylemeyin. Her zaman temkinli olun. İnsanlara karşı tavrınız şöyle olsun. Ne çok sıcak, ne çok soğuk. İnsanın kendini güçlüklere düşürmeden durabildiği ortalama çizgiyi izleyin. Gerçekten dürüst bir adam, Alceste'in vahşi erdeminden de Filant'ın gevşek uysallığından olduğu kadar uzaktır. Komedyenlerin gizemi, seyircilerin anlayıp kavradıkları şekilde orta çizgiyi gerçek anlamda belirtmesindedir. Basitliğe gelince, basit insan kısa zamanda gözden düşer, toplum içindeki değerini yitirir. Basitlikten zayıf insanlar güç alır. Bir anne değil, üvey anne olan toplum daha çok kendi gururunu okşayan çocukları sever. Değmeyen kişiler için kendinizi boş yere harcamayın. Her zaman asil davranın. Üstünüze oturan bir imaj çizin. Çünkü bir rakam ne kadar büyük olursa olsun, ister altın kalemle, ister kurşun kalemle yazılsın, eninde sonunda yine sadece bir rakamdır. Gayretkeşlik insana aldatılma zeminleri hazırlar. Hayal kırıklıklarıyla sonuçlanır. Siz böyle, herkes için oraya buraya koştuğunuz halde, başkalarının aynı şeyi sizin için yapmadıklarına tanık olursunuz. Krallar da kadınlar gibidirler. Kendileri için yapılanı zaten yapılması gereken bir şey olarak değerlendirirler. Acı da olsa doğrudur bu kural. Dostum, görev başka, duygu başka şeydir. Yapılması gerekeni yapmak, mutlaka hoşa gideni yapmak demek değildir. Bir adam vatanı için hiç düşünmeden kendini ölüme atabilir. Ya da bir kadın uğruna da seve seve canını verebilir. En önemli görgü kurallarından biri de insanın kendi kendisi hakkında konuşmamayı öğrenmesidir. Bir gün öylesine tanıdığınız insanlara kendinizden söz edin. Onları acılarınızdan, zevklerinizden ya da işlerinizden bahsedin. Yanınızdan herkes bulduğu usta bahanelerle birer birer çıkıp gidecektir. Eğer insanların sizi sevmesini istiyorsanız, o zaman onlara kendilerinden bahsedin. Karşınızdaki yüzlerin hemen parladığını, ağızlarda memnun gülümsemelerin yayıldığını göreceksiniz. Arkanızdan da sizi öveceklerdir. Dostum, gençler, bilmiyorum neden, çok çabuk hüküm veriyorlar. Bugünün gençliği iyi ortamlarda büyüyor. Bu yüzden davranışlar, düşünceler ve yazılar hakkında çok sert hükümler verebiliyorlar. Sizin de aynı hataya düşmenizi istemem. Yoksa vereceğiniz hükümler birer yargıya dönüşür. Gençlerde hoşgörü yoktur. Çünkü onlar hayatı da, hayatın güçlüklerini de bilmezler. Genç eleştirmenler acımasızdır. İhtiyar eleştirmen ise yumuşak ve uysaldır. Yalnız kendinize karşı sert olmalısınız. Kaderiniz önünüzde. Ama bu dünyada hiç kimse kaderini başkasının yardımı olmaksızın yapamamıştır. Bu yüzden babamın evine sık sık gidin. O evin kapıları size hep açık olacaktır. Ama annemle pek konuşmayın. Çünkü karşısında yumuşak gördüğü herkesi ezmeye çalışır. Karşısında direnenlerin gururuna ise hayran olur. Annemle dost olursanız sizi şu zorunlu toplum bilgilerinin öğretildiği yerlere götürür. Dinlemeyi, konuşmayı, karşılık vermeyi, kendinizi takdim etmeyi öğrenirsiniz. Sizi yeterince tanıdım. Gösterişten uzaksınız. Edanız yumuşak, gururunuz ölçülü. yaşlılara karşı saygılısınız. Zekanızı gösterin ama başkalarının eğlencesi olacağınız durumlara da düşmeyin. Çünkü sizin zeki oluşunuz yüzünden herhangi bir kimsenin damarına basacak olursanız, bu kimse önce susacak ama daha sonra sizin adınız geçtiğinde insanı amma da eğlendiriyor diyerek sizi küçümsemeye çalışacaktır. Hem sonra erkeklere kendinizi beğendirmeye de çalışmalısınız. Onlara darılmadan soğukça davranabilirsiniz. Çünkü erkeklerin büyük bir kısmı kendilerini küçümseyenlere karşı saygı beslerler. Bu kadınlara karşı da başarılı olmanızı sağlar. İçinde bulunulan çevre bizden, iyiliklerimizden dolayı da kötülüklerimizden dolayı da hesap soracaktır. Yargılarda bulunmadan önce uzun uzun düşünün. Buraya kadar bütün söylediklerim eski bir sözle özetlenebilir. Soylunun yükü ağır olur. Bu kuralları iş hayatına da uygulayacaksınız. İş yerinde kendinize bir yer açmak istiyorsanız böyle kurnazlıklara başvurmalısınız. Dostum, bunlar eski zamanlarda geçerli kurallardı belki ama bugün öyle mi? Bugün her şey gün gibi ortada. Karşınızda ya dürüst ve gerçek bir insan ya da alçak bir düşman, düzenbaz bir insan bulacaksınız. Düzenbazdan daha güçlü bir yardımcınız olmayacak. Çünkü bu adam aynı zamanda kendi kendinin düşmanıdır. O eninde sonunda küçümsenecek, hoş görülecek biridir. Samimi ve açık olanlar ise insanların saygısını kazanır. Arada çıkarlar yoksa herkes size dost olur. Düşman kazanmaktan korkmayın. Ama gülünç olmamaya çalışın. Çünkü Paris'te herkes her zaman istediği gibi hareket edemez. Ahlakın derelerine düşenler, kendilerini boğan balçığı soylu insanların üstüne sıçratmak için didinirler. Siz her yerde ve her zaman sabır göstererek kendinizi saydırabilirsiniz. Her zaman sorunların özüne doğru yürüyün ve tüm gücünüzü tek bir noktada toplayın. Monsieur de Morouf'un Napolyon'a karşı nasıl büyük bir nefret duygusuyla dolu olduğunu bilirsiniz. Adalet katili nasıl suçlar? O da onu öyle suçlamıştır. Ama aynı Monsieur de Morouf kumandanların en cesuru olarak ona hayranlıkla beslemiştir. Bana onun savaş taktiğini sık sık anlatırdı. Bu büyük askerin savaş sanatı, çıkarların sürekli birbiriyle çarpıştığı günlük yaşam içinde kullanılamaz mı? Bunu bir düşünün. Çünkü biz kadınlar duygularımızın etkisi altında kaldığımız için sık sık yanılabiliyoruz. Ama şu bir gerçektir. Her kurnazlık, her hile günün birinde ortaya çıkar ve sahibine zarar verir. Bu konuda kendimden örnek göstermem gerekirse şöyle derdim. Clochegourde'da Monsieur de Morouf huysuzluğa başladığında ben susar, meseleyi kapatırdım. Çoğu zaman başkalarına yararlı olacak, hizmetinizi sunacaksınız. Bundan dolayı sizi gereği gibi ödüllendirmeyecekler. Ama hep insanlardan şikayet edip dünyada hep kötülerle karşılaştıklarını söyleyenlere benzemeyin. Bu kendi kendine aşık olmak olur. İyiliği sırf iyilik olsun diye yapmalısınız. Soylunun yükü ağırdır. İnsanları minnet altında bıraktığınızda bu zayıflık onlarda büyük bir güce dönüşür. Siz de başkalarının iyiliğini mümkün olduğu kadar az kabul etmeye çalışın. Yalnız kendi kendinize bağlı kalın. Dostum, görüyorsunuz ki yalnız hayatın küçük şeyleri üstüne düşüncelerimi söylüyorum. Kararlarınızın tek hakimi olun. Ancak hüküm verdiğiniz gibi sizin hakkınızda da hüküm verildiğini unutmayın. İleride çok değişik insanlarla karşılaşacaksınız. Gerçek büyüklüğü oluşturan duyguları değerlendirecek kadar tarihte biliyorsunuz. Kadınlara karşı nasıl davranacaksınız? Bu önemli bir mesele. Beğenilmek için sakın kendinizi küçük düşürmeyin. Geçen yüzyılın en beğenilmiş adamlarından biri her gece toplantısında yalnız tek bir kişiyle ilgileniyordu. Belli bir süre sonra herkesin kendisini öveceğini çok güzel hesaplamıştı. İmkanlarımızın yarısını ilişkiler kurmak için harcıyoruz. Gençlerin çoğu bu ilişkileri kurmak için gerekli zamanı kaybediyor. Oysa onların nüfuzlu, yaşlı kadınlarla ilişki kurmaları gerekir. Size çabucak amaca götürecek yolları öğretirler. Çok faydaları dokunacaktır size. Erdemlerinizi överler, sizi toplumda aranan biri haline getirirler. Genç kadınlardan kaçın. Bunu söylerken en ufak bir çıkar duygusuyla hareket ettiğimi sanmayın. 50 yaşındaki kadın sizin için her şeyi yapar. 20 yaşındaki ise hiçbir şey yapmaz. Genç kadınları ciddiye almayın. Onlarla hep şakalaşın. Genç kadınlar bencil, basittirler. Kendilerinden başka kimseyi düşünmezler. Hepsi de sizden çok kendilerini ön planda tutarlar. Zamanınızı tüketip, paranızı pulunuzu eritirler. Hepsi de sizi mutlu ettiklerini söyleyecek. Ama toplumda ulaşmak istediğiniz mevkilere gelmenizi engelleyeceklerdir. Sizi artık seni sevmiyorum diyerek kolayca terk edebilirler. Oysa gerçek aşk ölümsüzdür, sonsuzdur. Başta neyse sonunda da odur. Ama genç kadınlar böyle değildir. Kendilerini başta masum gösterirler. Ama size hakim olduklarında her istediklerini yaptırmaya çalışırlar. Boynunuza bir halkı geçirerek sizi istedikleri yöne sürüklemek isterler. Siz bir gün boğulursunuz. Ama o suyun yüzünde kalacaktır. En tehlikesiz olanları bile kurnazdır. Ve size bugün olmasa bile yarın zararları dokunur. Kalabalıklarda sevilecek kadını bulamazsınız. Sizi sevecek kadın yalnız yaşayan biri olmalı ki onun en büyük mutluluğu sizin bakışlarınız olsun. Bu kadın sizin her şeyiniz olsun. Çünkü zaten siz de onun için öyle olacaksınız. Onu çok sevin. Acı çektirmeyin ona. Karşısına rakipler çıkarmayın. Dünyada en güzel şey birinin sizi seviyor ve anlıyor olmasıdır. Bu kadın kendisini düşündüğü gibi sizi de düşünecek. Sizin çıkarlarınızı kollayacaktır. Karşınızda hiç şikayet etmeyecek, sızlanmayacaktır. Onun bu aşkına daha büyük bir aşkla karşılık gösterin. Kendinize uygun bir kişiye eğer rastlarsanız, bu aşk ne kadar eşsiz de olsa uzakta bir vadide sizin için bir anne kalbi çarpmaktadır. Size karşı içimde sınırlarını bilmediğim bir sevgi var. Genç kadınların yerine teyzem gibi çevresi olan akıllı uslu kadınlarla konuşun. Soylunun yükü ağırdır demiştim. Kadınlarla ilişkileriniz hakkındaki fikirlerimi de şu sözle özetleyeyim. Hepsine hizmet et ama yalnız birini sev. Bilgi hazineniz çok geniş. Yüreğinizde de tek bir leke yok. Öyleyse isteyin. Adamları büyük yapan sır bu iki kelimedir. Henriette'nizi dinleyeceksiniz değil mi çocuğum? Bırakın bu ileriyi gören gözlerim çocuklarım ve sizin için faydalı olabilsin. Buna karşılık başarılı olarak bana büyük bir mutluluk vermenizi istiyorum. Kısmetse kısa süre içinde adınıza layık bir yer yaparsınız ve yükselirsiniz. Size yardımım olsun istiyorum. Bekleyeceğim. Size hoşça kal demiyorum. Ayrılmış görünüyoruz ama yüreğimdeki yerinizi bilmiyorsunuz. Henriette'iniz. Parmaklarımın arasındaki kağıtlarda anne sıcaklığını duyuyorum. Çünkü bu mektubu bitirdiğim zaman annemin o soğuk tavrı karşısında adeta şoka girdim. Ve bu kağıt parçalarında sıcaklığı duydum. Kontes'in bu mektubu Touraine'de okumamı neden yasakladığını şimdi anlıyorum. Ağlamamı görmek istememiştir. Abim Charles'la en sonunda tanıştım. Ama bana hep uzak davrandı. Bütün güzel duygular ruhların uyumuna dayanır. Bizim ise aramızda hiç ortak nokta yoktu. Her şeyi büyük bir bilgiçlikle bana öğretmeye çalışıyordu. Aşkım olmasa beni gerçekten aptal, beceriksiz bir adam haline getirebilirdi. Beni sosyeteyle tanıştırdı. Ama amacı benim aptallığımı yüzüme vurmaktı. Çoğu zaman ruhsal yalnızlıkların, coğrafi yalnızlıklardan daha kötü etkiler doğurduğu görülür. Madame de Morouf'u tanımadan önce sert bir bakış beni üzer, aşırı bir söz yüreğimi işlerdi. Sıkılırdım ama acı çekerken hayatın tatlı yönlerini bilmezdim. Acılara dayanan gözlemler eksiktir. Mutluluğun da ışığı vardır. Duchess de Leninkört'ün evine yalnız gittim. Orada bana sadece Duke Henriette'den söz açtı. Kızı ona sanki bazı öğütler vermişti. Şaşkınlık halinden kurtulmaya yeni başladığım sıralarda 20 Mart olayları gelip çattı. Kardeşim saray ileri gelenleriyle birlikte Gand'a gitti. Ben de Kontes'in sözünü dinleyerek Duke de Leninkört'ün yanına gittim. Bourbonlara içtenlikle bağlı olduğumu gören Duke beni adeta himayesi altına aldı. Majesteye bizzat kendisi beni takdim etti. Kralların da kara gün dostları çok azdır. Gençler karşılıksız bağlanırlar. Kral insandan anlıyordu. Bunun için Tuileries'de hiç dikkat uyandırmayan kimse Gant'ta ilgileri üstüne toplamıştı. 18. Louis'in beğenisini kazandım. Madame de Morouf'un Vendeliler tarafından gönderilmiş, benim için de içinde bir iki söz bulunan bir mektubundan Jack'in hastalandığını öğrendim. Monsieur de Morouf mektuba, sevgili Henriette'in ne durumda olduğunu anlamam için bir iki cümle eklemişti. Jack'in başında gece gündüz demeden beklerken bir yandan da kocası tarafından eziyet görüyordu. Ona güç yetirebilirdi ama tüm enerjisini oğlu için harcıyordu. Henriette'in hayatın yükünü hafifletecek bir dosta ihtiyacı vardır diye düşündüm. Ona bu yardım Monsieur de Morouf'u meşgul ederek yapılabilirdi. Onu üzecek oldu mu hep kontu dışarı çıkarmıştım. Sevdiğim kişi için bunu yapmak beni mutlu ediyordu. Viyana Kongresi'ne delege olarak gidip Charles'ın izinde yürümek istiyordum. Yükselip bağımsız kalabilmem için bu şart diye düşünüyordum. Ama Madame de Morouf'un kederli yüzü bana tüm isteklerimi unutturdu. Vendelilerin yolladıkları uşak Fransa'ya dönemiyordu. Kral emirlerini iletecek cesur bir adam arıyordu. Beni görevlendirdiler. Clojure'da yeniden dönebilecektim. Büyük bir mutlulukla kabul ettim. Kralın huzuruna henüz 21 yaşımdayken kabul edilme kıvancını yaşadıktan sonra Fransa'ya döndüm ve gerek Paris'te, gerek Vendy'de Majesté'nin vermiş olduğu görevleri yerine getirdim. Mayıs'ın sonuna doğru yukarı Vendy'de, Bocage'da, Poitou'da çiftlikten çiftliğe, ormandan ormana yürüyerek Saumur'a geldim. Oradan Sinan'a, oradan da Noel korusuna ulaştım. Orada konta rastladım. Beni yanına alarak tanıyabilecek kimseye rastlamadan evine götürdü. İlk sözü şu oldu. Jack daha iyice. Ona çok aşağılayıcı bir durum olan sürülen diplomatik asker durumumu anlattım. Bunu öğrendiğinde soyluluk damarları kabardı. Beni Monsieur de Chassel'e bırakmayı kendine yediremedi. Kloj Grud'u gördüğümde bana ayrı kaldığım 8 ay hiç yaşanmamış gibi geldi. Kont karısına, size kimi getiriyorum? Felix, dediği de bir çiftlik yaptırmayı kabul ederse 3000 franklık bir kira teklif ediyor. O zaman Kloj Grud'un çevresine bir düzen verilebilir. Biz de o zaman yalnız bağlarımıza ve korularımıza bakarız. Kral dönerse Efendimiz karısının düşüncelerine karşı gelmeyi bırakacaktır. Böylece Jack'in zenginliği daha da artacaktır. Törelerimize göre kızın çeyizini kral yapacak. İçim rahat. Çünkü görevlerimi tamamlamak üzereyim. Siz neler yapıyorsunuz? Ona üstlendiğim işlerden söz ettim. Tavsiyelerinden çok yararlandığımı söyledim. İleriyi önceden görebiliyordu. Yoksa Tanrı ona farklı gözler mi vermişti? Dedi ki, size önceleri de yazdım. Ben de size özgü güçlü bir sezgi gücü var. Bunu yalnız Rahip Monsieur de Bourgeois'a söyledim. Çocuklarım için duyduğum kaygılar bana dünyayı daha farklı gösteriyor. Sanki başka bir evrene giriyorum. Orada Jack'le Madeline'i ışıklar içinde gördüğümde sağlıklarının bir süre iyi olacağını düşünürüm. Sisin ortasındaysalar o zaman da hastalanacaklar demektir. Sizi ise yalnız ışıklar içinde görmüyorum. Ne yapmanız gerektiği de bana sözsüz olarak iletiliyor. Dalmıştı. Bu yeteneğimi neden acaba sadece siz ve çocuklarım için kullanabiliyorum dedi. Bir ara konuşmadı sonra ekledi. Babalık görevini de siz mi yapacaksınız acaba? Sadece sizin sözlerinizi dinlediğime inanayım dedim. Beni şaşkına çeviren bir gülümsemeyle baktı yüzüme. Kral Paris'e döner dönmez oraya gidin. Kloj Grud'dan ayrılın dedi. Kariyer dilenmek insan ne kadar küçültücü bir şeyse verilen bir mevkiyi alamayacak kadar uzakta durmak da o kadar gülünçtür. Büyük değişmeler olacak. Kralın güvenli insanlara ihtiyacı var. Devlet işlerine çok genç yaşta başlayacaksınız. Ama bunun size faydaları da olacak. Çünkü devlet adamlarının da oyuncular gibi zamanla öğrenmeleri gereken bir takım bilgiler vardır. Babam bunları Duc de Choiseul'den öğrenmiş. Siz benim oğlum değil misiniz? Yüzümü asarak, oğlunuzum elbet dedim. Benimle dalga geçer gibi. Evet, sadece oğlum. Bu da kalbimde unutulmaz bir yer tutmanız demek değil midir? Çan yemek vaktini çalınca koluma girdi. Merdivenleri çıkarken büyümüşsünüz dedi. Biraz sonra bakışlarımın sivri olduğunu söyleyip kolumu sarstı. Samimi bir sesle, biraz da sevgili vaadimize bakın canım dedi. Döndü, Jack'i yanına iyice yaklaştırarak beyaz ipek şemsiyesini başımızın üstüne tuttu. Bana Indre Irmağı'nı, o kayığı, çayırları gösterirken hareketleriyle adeta oraları geziyor gibiydi. Bülbülleri, kurbağaları sanki tüm hayvanları tanıyor gibiydi. Akşam bana büyük bir keder veren sahneye tanık oldum. Henriette yemek odasına geçtiği zaman sanki Tanrı ona ikinci bir görme yeteneği veriyordu. Çan iki kere çaldı ve evdeki bütün hizmetçiler geldi. Kontes masum ve aynı zamanda alaylı bir tavırla beni elimden çekti. Demek misafirimsiniz. O zaman manastırdaki kurala uyun dedi. Kont da arkamızdan geldi. Efendi, uşak, çocuk, orada kim varsa diz çöktü. Dua okumak sırası Madeline'daydı. Sevgili çocukcağız bu duaları o meleklere özgü güzel sesiyle okudu. Duaları bana çok fazla heyecan vermişti. Tabiat, çocuğun sesine eşlik ediyordu. Bu güzel topluluk akşam güneşinde daha bireysiz görünüyordu. Bütün ışıkların kızıllığı insanı büyülüyordu. Sadelik içinde bu muhteşem görüntüyü gözümde daha da büyütüyordum. Çocuklar babalarına iyi geceler dilediler. Hizmetçiler bizi selamladılar. Kontes iki çocuğunu alarak gitti. Ben de Kont'la birlikte salona geçtim. Bana tavla takımını gösteren Kont, "Burada cehennemi, orada ise size cenneti kazandıracağız," dedi. Yarım saat kadar sonra Kontes de bize katılmıştı. Kaneviçeyi önüme serdi. "Bunu sizin için yaptım," dedi. Ancak nakış 3 aydan beri bir türlü bitmek bilmedi. İşlediğim şu kırmızı gülle şu karanfilin arasına çocuğun hastalığı girdi. Monsieur de Moruf, bırakalım şimdi bunları. Şeş beş. Yatmak için odama çekildiğimde onun odasını dinleyip gidip gelmelerini işitmeye çalıştım. O masumdu ama benim böyle aşırı istekler duymama ne demeliydi? Benim olsun diyordum. O da benim gibi tutkulu değil miydi? Saat 1'de kalktım. Usulca yürüyerek onun kapısının önüne geldim. Kulağımı kapının aralığına dayayarak onun soluklarını dinledim. Soğuktan üşüyünce yine yukarıya çıktım, yatağıma girerek sabaha kadar rahat bir uyku çektim. Eşiğin önünde o gece sabaha kadar ağlamıştım. Ama o neler hissettiğimi bilmeksizin bu eşikten geçti. İki demet olacak şekilde ertesi gün gidip çiçek topladım. Böyle şeylerden hiç etkilenmeyen kont bunlara hayran kalmıştı. Klojgorod'da birkaç gün geçirdim. Frapesse'ye arada bir kısa süren ziyaretler yaptım. Fransız ordusu Tours'u işgal etti. Madame de Morouf'un mutlu olabilmesi için ben çok önemliydim. Ama Isudan ve Orleans yoluyla hemen Paris'e dönmem için Şatoru'ya gitmemi rica etti. İstemiyordu ama onun sezgilerini dinlememi söyledi. Ayrılığımıza bu kez gözyaşları da karıştı. Kendi kendime söz verdim. Her akşam günün bütün olaylarını, düşüncelerini, hatta bunların en çılgın nitelikte olanlarını kendisine düzenli olarak yazacaktım. Bu söz üzerine yorgun başını omzuma koydu. ''Hiçbir şeyi unutmayın. Her şey beni ilgilendirecektir.'' dedi. Bana dük ve düşese verilmek üzere mektuplar verdi. Paris'e varışımın ertesi günü onların evine gittim. Dük bana, ''Şans yüzünüze gülüyor.'' dedi. ''Bu gece benimle birlikte saraya gelin. Yükseleceğiniz artık anlaşılmış bulunuyor. Bu sabah kral sizin genç, becerikli ve sadık olduğunuzu söyledi. Görevinizi başarıyla yerine getirdikten sonra olayların sizi nereye sürüklemiş olduğunu bilmediği için de üzüldüğünü söyledi. Danıştay Dilekçeler kaleme amiri olmuştum. Ayrıca Kral 18. Louis'nin sarayında gizli bir göreve atanmış bulunuyordum. Fazla göze batan bir iş değildi bu ama beni devlet yönetiminin kilit adamlarından biri haline getirebilirdi. Bu görev başarılarımın ve yükselmemin kaynağı olmuştu. Madame de Morouf, iktidar, servet, mutluluk ve bilgi her şeyi ona borçluydum. Bana yol gösteriyor, içime temiz duygular aşılıyordu. Görevimde bana yardımcı olacak bir arkadaş daha katıldı. Sarayda bir odamız, altımızda arabamız ve gerektiğinde kullanabileceğimiz bir örtülü ödeneğimiz vardı. Bulunmaz bir mevkiydi. İzlediği politikayı, iç ve dış konularda onun verdiği yargıları duymak, belli bir etkisi olmamakla birlikte Molière'in, Laforet'inin fikrini aldığı gibi onun da kendinden küçüklere akıl danıştığına tanık olmak, olgun bir tecrübenin tereddütlerini görmek gerçekten eşsiz, bulunmaz fırsatlardı. Geleceğimiz artık isteklerimizi doyuracak şekilde sağlanmıştı. Danıştay bütçesine konulmuş dilekçe kalem amirliği ödeneğimden başka, kral kendi özel fonundan da bana ayda 1000 frank veriyor. Ayrıca kendisi elden sık sık yardımlarda bulunuyordu. Kral uzun süre bu görevi benim kadar genç birinin yürütemeyeceğini biliyordu. Bugün bana yardımcı olan iş arkadaşım ancak 1871 yılı Ağustos ayının sonlarına doğru bu göreve gelmişti. Seçim öyle güç, görevimiz o kadar ağırdı ki kral uzun süre bu görevi bize verip vermemekte tereddüt etmişti. Beni kendisinin karar veremediği gençlerden hangisiyle daha iyi çalışabileceğimi sorarak gururlandırdı. Adaylar arasında Lepitre pansiyonundaki arkadaşlarımdan biri de vardı. Ama ben onun adını söylemedim. Kral bana bu davranışımın sebebini sordu. Kral bağlılıkları aynı derecede ama yetenekleri farklı kimselere aday göstermişti. Kendisiyle her zaman uyuşacağım ve bu işi en iyi yapabilecek olan kişi için oyumu kullandım dedim. Kral da benim gibi düşünüyormuş. Eski bir arkadaşımı seçmediğim için memnun oldu. Bana ikiniz arasında sizi amirliğe atadım dendi. Bu durum yeni arkadaşa da duyuruldu. Bu dürüstlüğümden dolayı benimle dost oldu. Dük de Leninkört'ün bana verdiği değer, bütün çevremde kazanacağım saygının bir ölçüsü oldu. Şu sözler, kral bu genç adamdan yakın ilgisini esirgemiyor. Bu genci pek parlak bir gelecek bekliyor. Kral onu çok beğeniyor. Sözleri, sahip olunan bir yetenek yerine geçebiliyordu. Bize gösterilen bu ilgiye biraz da iktidara karşı gösterilen bir çeşit saygı da karışmıyor değildi. Dük de Leninkört'ün, kız kardeşimin evinde olsun, Saint Germain semtinin soylu kişileriyle tek tek tanışma imkanım oldu. Kısa bir süre sonra Henriette beni Petit Chateau'nun çevresine soktu. Benimle ilgili olarak prensese öyle bir mektup yazdı ki, derhal kendisini aramamı istedi. Prensesin yanına her zaman gittim, benden hoşlanmasını sağladım. O benim yalnız koruyucum değil, annem kadar yakın bir dostum oldu. İhtiyar prenses, kızım Madame d'Espard'la, Düşes de Longe ile, Vicomtesse de Buisson'la, Düşes de Müfrin yüzle benim aramda bir yakınlık kurmak için çok çalıştı. Bu kadınlar her zaman bana karşı çok kibar davrandılar. Abim Charles sırtını bana dayamaya çalışıyordu. Benim bu yükselişim onu rahatsız ediyordu. Bunun sıkıntısını sonradan çekecektim. Bir süre sonra annemle babam da benimle övünmeye başladılar. Ama onların bu davranışlarında samimi olduklarını düşünmüyordum. Bencillikle kirlenmiş sevgiler insanı mutlu etmiyordu. İnsan yüreği her türlü çirkinlikten tiksiniyor. Sevgili Henriette'ime düzenli olarak yazıyordum. O da bana cevap yazıyordu. Onun ruhu beni mutlu etmeye yetiyordu. Hiçbir kadın beni kendine bağlayamıyordu. İçine düştüğüm durumu kral da anlamıştı. Kendisi bu gibi işlerde 15. Louis okuluna bağlıydı ve bana şaka yollu Mademoiselle Vandenise diyordu. Aslında içten içe beni takdir ediyordu. Çocukluğumda Clochegourde'da edindiğim sabır, kralın sevgisini kazanmama çok yardımcı olmuştu. Kral mektuplarımı merak ediyordu. Çünkü benim hiç yakınmadığım yalnızlığım onu şaşırtıyordu. Duke de Lenincourt bir gün sarayda nöbetteydi. Kral bir şeyler söylüyor, ben de yazıyordum. Duke birden içeri girdi. Kral onu görünce alaycı tavrıyla ''Ne haber?'' dedi. ''Şu muaruf olacak adam hala yaşamak için mi çırpınıyor?'' Duke ''Evet'' diye karşılık verdi. Kral ''Oysa Kontez de muaruf. O burada görmek istediğim bir melektir.'' dedi. ''Size 6 ay müsaade. Dün bahsettiğim genci size iş arkadaşı olarak alacağım. Monsieur Caton, Clochegourde'da iyi günler geçirin.'' Arabasını gülümseyerek dışarı sürdürttü. Bir kuş gibi Touraine'e uçtum. Sevdiğim kadına, zarif bir delikanlı olarak görünecektim. Frepeste'de geçirdiğim 3 ay içinde kılık kıyafetimin nasıl olduğunu biliyorsunuz. Clochegourde'a uğradığımda üstümde avcı elbiseleri vardı. Düğmeleri beyazlanmış yeşil bir ceket, çizgili bir pantolon giymiştim. Yolda üstüm başım öyle berbat olmuştu ki, kont bana kendi çamaşırlarından vermek zorunda kalmıştı. 2 yıllık Paris hayatı beni çok değiştirmişti. Para ve rahata ulaşmanın verdiği yeni tavırlar, her şey beni değiştirmişti. İçimde kendine güven duygusu vardı. Genç yaşta devlet işlerini başarıyla yapabildiğim için çok rahattım. Yine yeryüzünün en eşsiz, en bulunmaz kadınının gizli destekçisi, umuduydum. Clochegourde'da yeni açılmış ağaçlıklı yolda yürürken ufak bir gurura kapılmış da olabilirim. Henriette sürpriz yapmak istemiş. Bunun için geleceğimi bildirmemiştim. Bu şekilde davranmakla 2 hatayı birden işliyordum. Henriette pek ummadığımız bir zevkin verdiği aşırı bir heyecana kapıldı. Önceden bilinen bütün sürprizlerin kötü olacağını düşündüm. Bir çocuk olarak bildiği kimseyi genç bir adam olarak karşısında görünce şaşırdı. Bana öpmem için elini uzattı. Yüzü de sararmıştı. Hiç değişmemiş olan Monsieur de Morouf, eski arkadaşlarınızı unutmadınız demek dedi. Çocuklar boynuma atıldılar. Rahip Domino kapıdaydı. Konta, unutur muyum dedim. Artık her yıl 6 ay serbest olacağım ve bu vakti sizinle birlikte geçireceğim. Kocasının yanında kolumu kontesin beline dolayarak, ne var? Size böyle ne oluyor? Diye sordum. Birden sarsıldı. Bir şeyim yok dedi. Bırakın. Ama onun ruhunu okumuştum. Artık sadık kölenizi tanımıyor musunuz deyip içinden geçen düşüncelere cevap verdim. Konto ve çocuklarını bırakıp koluma girdi. Beni sesinin duyulmayacağı bir yere götürerek. Felix dostum dedi. Elinde küçük bir iplik yumağından başka şey olmayan ve bu iplik koptu kopacak diye titreyen insanın korkusunu hoş görün. Bana beni hiç bırakmayacağınızı, hep bağlı bir dost olarak kalacağınızı tekrarlayın. Birdenbire geleceği gördüm. Her zamanki gibi gözleriniz parlamıyordu. Bana arkanızı dönmüştünüz. Sevgili Henriette, benim çiçeğimsin, zambağımsın. Nasıl oluyor da bana bunları söyleyebiliyorsun? 17 saatlik yoldan geldiğimi ve şimdi sizi görünce içimde biriken duyguların bir fırtına gibi patladığını, coştuğunu mu söyleseydim size? Söyleyin, söyleyin. Kendimden eminim ben. Sizi hiçbir günah işlemeden dinleyebilirim. Yaradan, yarattığı varlıklara soluğunu nasıl dağıtıyorsa, kurak topraklar üstüne bulutların yağmurunu nasıl boşaltıyorsa, işte sizi de bana gönderiyor. Söyleyin, söyleyin. Kutsal bir aşkla mı seviyorsunuz beni? Kutsal bir aşkla. Engin bir aşkla mı? Sınırsız bir aşkla. Eli kimseye değmemiş, bakire bir Meryem gibi mi? Bir kız kardeş gibi mi? Çok sevilen bir kız kardeş gibi. Bir anne gibi mi? İstenen bir anne gibi. Bir kahraman gibi umutsuzca mı? Bir kahraman gibi ama umutla. Daha 20 yaşındaymışsınız da üstünüzde balodaki o mavi ve kötü elbise varmış gibi mi? Daha fazlasıyla. Hem o günkü kadar, hem de... Telaşlı yüzüme baktığını görünce ekledim. Hem de teyzenizin sizi sevdiği gibi. Bizim gizli gizli konuşmamıza şaşıran ailesinin yanına dönerken, "Mutluyum, bütün korkularım gitti," dedi. "Ancak burada yine bir çocuk olun. Çünkü siz hala bir çocuksunuz. Monsieur, kralın yanında nasıl yetişkin biri gibi davranıyorsanız, burada da bir çocuk gibi hareket etmeniz gerekir. Burada siz bir çocuk olarak sevileceksiniz. Bir yetişkinin gücüne her zaman karşı durulabilir. Ama bir çocuktan hiçbir şey esirgenmez. Hiçbir şey. Çünkü o benden veremeyeceğim bir şey isteyemez." Konta alay eder bir tavırla bakarak, "Sırlar karşılıklı olarak söylenmiş bulunuyor," dedi. "Giyinmeliyim." 3 yıldan beri onun sesi bu kadar canlı gelmemişti. Size sözünü ettiğim o güzel kırlangıç çığlıklarını, çocuksu ezgileri ilk defa işittim. Ceke bir kıyafet, Madeline'e hep annesinin kullandığı bir iş kutusu getirmiştim. Önceleri annemin cimriliği yüzünden şatoya hep elim boş giderdim. Kendisiyle ilgilenilmediği için kontun canı sıkılmıştı. Madeline'e gizlice bir işaret çaktım ve kontun arkasından yürüdüm. Beni taraçaya götürdü. Ama her önemli sözünde merdiven basamaklarında bir kere duruyorduk. "Zavallı Felix'ciğim," dedi. "Hepsi de mutlu ve sağlıklı. Bu güzel tabloyu bir ben bozuyorum. Onların üzüntüsü bana geçti. Hastalığımın ne olduğunu bugün öğrendim. Midemde bir yara var. Yediğim her şey bana dokunuyor." Gülümseyerek, "Nasıl bir tıp profesörü kadar bilgi sahibisiniz?" dedim. "Doktorunuz bunları size açıkça söyleyecek kadar boşboğaz bir adam mı?" Doktorlara karşı hastalık hastaları büyük bir nefret besliyorlardı. Tanrı beni onlara düşürmesin. Bundan sonra onun saçma sapan konuşmalarını dinlemek zorunda kaldım. Herkesten yakınarak yaptıklarını anlatıyor. Bundan üstelik zevk de duyuyordu. Onu dikkatle dinliyor, yaptığı bütün bu zalimliklerin nedenini anlamaya çalışıyordum. Henriette ortaya çıkınca bir anda kontun sesi kesildi. Monsieur de Morouf onu görünce başını salladı ve bana, "Felix, siz beni dinliyorsunuz," dedi. "Ama kimse bana acımıyor." Henriette ile rahat konuşamayacağımızı anlamış, bu yüzden bizi yalnız bırakıp oradan uzaklaşmıştı. Kontun kişiliğinde anlaşılmaz değişiklikler vardı. Bütün zayıf insanlar gibi kıskançtı ama karısına güveniyordu. Kontun karısına sürekli karşı gelişi, aslında karısının gücünü gösteriyordu. Jack çalışıyordu. Madeline ise tuvaletteydi. Bu sırada Kontes'le bir saat kadar taraçada yalnız kalabildik. "Ne haber sevgili melek?" dedim. "Kumların kızdığı, dikenlerin boyattığı görülüyor ha." Kontes konuşmamın başında, "Susun," dedi. "Siz yanımdayken çektiğim tüm acıları unutuyorum." Beyaz elbisesini havalandırıp saçlarının yumuşacık buklelerini rüzgara vermek ister gibi birkaç küçük adım attı. Sanki oyun oynamak isteyen bir genç kız gibiydi. Bir insanı sevindirmenin hazzına o anda vardım. "Zambağım benim," dedim. "Düşüncemle okşadığım, ruhumla öptüğüm insan şeklinde açmış çiçeğim." Tebessümle, "Yeter Monsieur," dedi. "Bana biraz da kendinizi anlatın." Uzun bir sohbete giriştik. Bu oyuna parantezler açıyor, kapatıyor, yeniden açıyor, yeniden kapatıyorduk. Ona günlerimin nasıl geçtiğinden söz ettim. Paris'te oturduğum evden bahsettim. Ondan saklanacak bir şeyim yoktu. Bu konuşmanın benim için değeri ölçülmezdi. Böylece içimden geçen her şeyi ayrıntılarıyla öğrenmişti. Aldatmanın işten bile olmadığı bir görevde gösterdiğim özenden dolayı kralın bana "Matmazel de Vendini'yiz" dediğini duyunca elimi tuttu. Sevinçle öptü. Onun bu "İşte tam aradığım erkek, işte hayalimdeki adam" düşüncesi bütün ağırlığıyla kalbime düştü ve onu ezdi. O anda ayaklarının dibinde öleyim istedim. "Ah Henriette," dedim. "Siz her açıdan üstünsünüz. Nasıl benden kuş kullanabilirsiniz?" Anlatılmaz bir tebessümle bakarak, "Sizi bu kadar hoş görünce kendi kendime şöyle düşündüm. Bir kadın çıkıp Felix'in yüreğindeki gizemleri keşfedebilir. Onu çok sevip bizden alabilir. Madeline hakkındaki tüm düşüncelerimizi bozabilir." Şaşkınlıkla, "Hep Madeline, hep Madeline. Ben Madeline'a mı bağlı kalacağım?" dedim. Konuşmadan duruyordu. Monsieur de Morouf gelip bu sessizliği kaba bir şekilde bozdu. Kont'la son derece güç bir konuşma yaptım. Sorduğum sorular, kralın o günlerde güttüğü politika hakkında uyum sağlamamış olacak ki, beni majestenin amaçlarını açıklamaya zorladı. Atlar, 5 çiftliğinden memnun olup olmadığı gibi hep bu konularda sorular sorsam da, o lafı sürekli politika konularına getirmek istiyordu. Bu tip insanların zekası hep ışığın parladığı noktalarda gezinir. Hiçbir şeyin derinliğine inmez. Kulağı yoran sinekler gibi ruhu yorarlar. Henriette konuşmuyordu. Konuşma daha fazla tatsızlaşmasın diye hep kontu haklı bulan sözlerle karşılık verdim. Ama Monsieur de Morouf da bu kibarlığımın altında bir küçümseme olduğunu sezebilecek kadar zekiydi. Benim bu tavrıma yavaş yavaş öfkelenmeye başlıyordu. Yüzü kızarıyor, sanki delilik nöbeti geçiriyordu. Henriette yüzüme acıklı acıklı bakarak çocuklarını savunmak için kullandığı otoriteyi benim için kullanamayacağını anlatmaya çabalıyordu. Tavrımı değiştirip kontu ciddiye alıyormuş gibi davranmaya başladım. Onu hep idare etmeye çalışıyordum. Henriette, zavallı dostum, zavallı dostum diyordu. Onun sürekli kullandığı bu kelimeler kulağıma esen bir rüzgar gibi geliyordu. Konuşursa eğer başarılı olacağı düşüncesiyle, ''Baylar, biliyor musunuz?'' dedi. ''Konuşmalarınız insanı çok sıkıyor.'' Kont bu sorunun ardından kadınlara karşı cesurca davranmak gerektiğini düşünüp politik konuları aşmaktan vazgeçti. Boş boş konuşarak biz de onun canını sıkıyorduk. Kendisinin yorulduğunu söyleyerek gezmekte bizi özgür bıraktı. Tahminlerim doğru çıkmıştı. Vadinin havası, suyu, bütün güzelliği bu hasta adam için bir işe yaramamıştı. Herkesin daha da sakinleştiği, huzurlu olduğu bu yaşlarda bu soylu adam eskisine göre daha da saldırgan olmuştu. Öyle ki birçok konuya sadece itiraz etmek için itiraz ediyordu. Ev işlerine kadar en küçük şeylere burnunu sokuyor. Kimseye konuşma hakkı tanımıyordu. Artık eskisi gibi yaptıklarını kılıf da aramıyordu. Sanıyorum sorumluluklar, hareketli geçen bir hayat onu bu kadar sinirli ve kaygılı bir hale getirmişti. Oyalanacak bir işinin olmaması onu daha fazla sabit fikirli hale getiriyordu. Bedeni ruhunun esiri olmuştu. Kont kendi kendinin doktoru olmuştu. Tıp kitaplarını okuyor. Rastladığı her hastalığın belirtilerinin kendisinde bulunduğunu sanıyordu. Sürekli önlemler alıyordu. Gürültüden rahatsız oluyor, sessizlikten de sıkılıyordu. Zaman zaman bütün işlerinden elini eteğini çekmiş görünüyordu. Böyle zamanlarda herkes mutlu olup gönül rahatlığıyla işlerini yapabiliyordu. Gürültü olduğunda kimi zaman yüksek sesle bağırıyordu. Beni öldürmek istiyorlar. Karısına, çocuklarınız için her şeyi yapmayı göze alırsınız diyordu. Sesini daha da sertleştirip ağırlaştırıyordu. Sürekli elbise değiştirip hava durumuna göre hareket ediyordu. Kendisine ne pişirilse beğenmiyor, sürekli hazımsızlık çektiğini söylüyordu. Bu sözüne rağmen insanı şaşırtacak derecede yiyip içtiğini, mükemmel hazmettiğini, deliksiz uyuduğunu görüyordunuz. Sürekli değişen buyrukları hizmetçileri de yoruyordu. Açık havanın kendisine iyi geldiğini öne sürüp bundan böyle pencerelerin açık tutulmasını emretti. Rutubetten dolayı açık hava dayanılmaz olduğunda bu sefer kont herkese bağırıyor, vermiş olduğu emri inkar ediyordu. Karısı bu konuda onunla tartışırsa ya unutkan olduğunu öne sürer ya da onu yalancılıkla suçlardı. Clochegourde şatosunda yaşamak artık imkansız hale gelmişti. Rahip Domino bile kendini bazı meselelerin çözümüyle uğraşmaya vermişti. Artık kontes kocasının bu huysuzluğunu ailesinden saklayamıyordu. Herkes bu adamın bir hiç yüzünden huysuzluk ettiğini biliyordu. Ama sırf Kontes'e saygılarından dolayı dışarıya hiçbir şey belli etmiyorlardı. Ancak Kontes, Kont'un herkesin sabrını taşıran bu öfkesinin bir gün herkesin gözü önünde patlak vereceğinden korkuyordu. Daha sonraları Kont'un karısına yaptığı kötü muameleler hakkında tüyler ürpertici ayrıntıları öğrendim. Kontes'e çocuklarına uygulamak istediği saçma sapan tedavi usullerini reddetti diye kızıyordu. Diyelim Kontes, Jack ve Madeline'i almış gezintiye çıkıyor. Diyelim havada o sırada açık ve bulutsuz. Kont biraz sonra fırtına kopacağını söylüyordu. Tahminleri şans eseri doğru çıkarsa kont çocukları hasta bile olsa sevinebiliyordu. Alaylı hareketlerinden sonra sözlerini hep şu kahredici cümleyle bitiriyordu. Çocuklarınız bir daha hastalanırlarsa bunu siz istemiş olacaksınız. Her işte aynı tavrı gösteriyor. Her şeyin en kötü tarafını görüyordu. Kontes kontun tavrına göre çocukların yemek saatlerini değiştirmişti. Jack de Madeline de babalarını seyrek olarak görüyorlardı. Bencillik kontun gözlerini kör etmişti. Çevresine saçtığı kötülüklerin farkında bile değildi. Bana içini dökerken tersine, ailesine karşı fazla iyi ve yumuşak davrandığını söylüyordu. Böylece evin içinde her istediğini yapıyor. Bir maymun gibi çevresindeki her şeyi harap ediyordu. Kontes'in alnındaki usturayla çizilmiş gibi beliren çizgilerin nereden geldiğini anlayabiliyordum. Ama onun ruhunda acılarını açığa vurmaya engel olan bir utanç vardı. Bu yönünü hep gizlerdi. Henriette'i kolayca konuşturamadım. Arada sırada bazı itiraflarda bulunuyor ama beni üzmek istemiyordu. Kont'un işsiz güçsüz kalması Clochegourde'daki dertleri artırıyordu. Çektiklerini anladığımı belirtmek için birkaç gün sonra kendisine ''Topraklarınızın yönetimini çok iyi organize etmişsiniz. ama konta meşgul olabileceği bir iş bırakmamakla yanlış hareket ettiğinizi düşünüyorum. Gülümseyerek, dostum dedi, çok zor durumdayım. Bu sıkıntılardan kurtulmak için her yolu denedim. Ama artık hiç umudum kalmadı. Evdeki huzursuzluklar her gün artıyor. Monsieur de Morouf'la her gün karşılaşıyoruz. Bu sebepten bütün sıkıntıların merkezi gelip bende toplanıyor. Bütün bunları başkalarıyla paylaşmam o kadar kolay değil. Bir kere Clochegourde'da bir koza evi kurarak Monsieur de Morouf'u oyalamayı düşünmüştüm. Ama evde yine öyle zorbaca hareket edeceğini, üstelik bir de bu yeni işten dolayı bir sürü sıkıntı getireceğini anladım. Bu söylediklerimi hiç unutmayın. Genç bir adamın kazandığı kötü huylar toplum tarafından durdurulabilir. Tutkular ve saygılarla bastırılabilir. Ama ileri yaşlarda öyle değildir. İnsan yaşlandıkça gençliğinde bastırdığı bütün kusurlar açığa çıkıyor. İnsan hatalarını ne düzeltebilir, ne de onlarla birlikte yaşamayı öğrenir. Onlar doymak nedir bilmezler. Verilen imtiyazların sonu gelmez. Kudret cömerttir. Gerçeklerin karşısında boyun eğer. Ama zaaftan doğan tutkular ise merhametsiz olur. Evdeki meyveleri yemeyip çaldıklarını iştahla yiyen çocuklar gibi davranmak böylesi tutkulara sevinç verir. İşte Monsieur de Morouf da benim bir yanlışımı görünce seviniyor. Beni kandırmaktan mutlu oluyordu. Kontes gelişimden bir ay sonra bir gün gelip kolumu tuttu. Beni bağlara doğru çekip götürdü. Of, yaşamak istiyorum ben. Ama bu adam beni öldürecek dedi. Çocuklarım için de olsa yaşamak istiyorum. Bir tek gün bile gülemeyecek miyim? Hep dikenlerin içinde düşmemek için çırpınıp durmak. Bu kadar güç kaybına hangi insan dayanabilir? Her gün başka bir yerden saldırıya uğruyor. Güçsüz kalıyorum. Başımda sayısız dertler var. Felix, onun acımasızlığının boyutlarını tahmin bile edemezsiniz. Ah dostum dedi. Sözlerinin sonunu getirmeden başını omzuma dayadı. Sonra bu insana ne yapılabilir? Bilemiyorum dedi. Nasıl hareket etmeli? Katlanılır şey değil. Öldürecek beni. Hayır, ben kendimi öldüreceğim. Kaçmak istiyorum ama çocuklar ne olacak? Boşansak 15 yıllık bir evliliği bitirdiğimi babama söylemek hiç kolay olmayacak. Ayrıca kont annemle babama öyle kibar davranıyor ki. Onlar ne ileri sürersem süreyim beni haksız bulacaklardır. Evlenmeden önce mutlu denemezse de sakin bir hayatım vardı. Bütün güçlüklere dayanabilmem benimle ilgili olmayan bir takım dış sebeplere dayanıyor. Acı çekecekleri daha baştan belli olan çocuklar dünyaya getirmek cinayet değil midir? İçinde bulunduğum durumu tek başına çözmem mümkün değil. Ben bu işte hem yargıç hem de taraflardan biriyim. Yarın Tors'a gidip yeni rahip Brotto'ya danışacağım. Biliyor musunuz? Benim aziz ve erdemli rahibim Laberge öldü. Gerçi o sert bir adamdı ama dinsel gücünün yokluğunu hep hissedeceğim. Yerine gelen yenisi ise yumuşacık bir insan. Gözyaşlarını silip gözlerini yukarı kaldırarak ''Tanrım'' dedi. ''Beni hangi suçumdan dolayı cezalandırıyorsunuz?'' Parmaklarını koluma dayayarak ekledi. ''Felix, göklere kutsal ve kusursuz bir şekilde erişmeden önce büyük güçlükleri aşmalısınız. Yoksa bunları hiç söylememem mi gerekirdi? Onu çok fazla mı seviyorum acaba?'' Beni kaybedecek gibi göğsüne bastırdı. Benim bu tedirginliğimi kim giderecek dedi. Vicdanım beni hiçbir şeyden sorumlu tutmuyor. İnsanların üstünde yıldızlar parlıyor da ruh denen şu insani yıldız neden sevdiği için parlamasın? Harriet'in acı yakarışlarını tek kelime söylemeden dinliyordum. Kont'un birden sesi duyuldu. Neredesiniz? Kont ya hoşuna gittiği için ya kontesin bana dertlerini anlatmasına kızdığı için Clochegourde'a geldiğimden beri ısrarla bütün konuşmalarımıza karışıyordu. Kontes üzgün bir sesle ''Beni hiç bırakmıyor'' dedi. ''Bağları görmeye gidelim. Böylece ondan kurtulmuş oluruz. Bizi görmesin diye çitler boyunca eğilelim.'' Koşa koşa bağa vardık. Konttan uzaklaşmıştık. Badem ağaçlarının sıralandığı bir yoldaydık. ''Sevgili Henriette'' dedim. ''Eskiden bana kibar çevrelerinde yol göstermiştiniz. Müsaade edin de size bu şahitsiz tartışmayı bitirmeniz konusunda biraz da benim bir yardımım olsun. Bu mücadele eşit şartlarda çarpışmadığınız için ister istemez sizin yenilginizle sonuçlanacak.'' Gözlerinden akan yaşları tutmaya çalışarak ''Susun'' dedi. ''Sevdiğim, size olan bağlılığımdan dolayı söylediğim o sözlerden sonra şaşırıyorum. Kont sürekli tekrar edip durduğu aynı fikirleri istemesem de beynime yerleştiriyor. Sabit fikirler bulaşıcı değildir. Ama sürekli tartışmalar arkasına gizlenirse çevresindeki insanlara da zararlı olabilir. Savrınız takdir edilecek düzeyde ama bu sizi bir süre sonra bunaltmayacak mı? Kendinizin ve çocuklarınızın iyiliği için konta bundan böyle başka türlü davranmalısınız. Sizin gösterdiğiniz yumuşaklık onun bencilliğini geliştirdi. Bir anne gibi şımartıyorsunuz onu. Yaşamak istiyorsanız kontun üstündeki hükmünüzü göstermelisiniz. O sizi hem seviyor hem de sizden korkuyor. Bundan sonra daha çok korksun. Her istediğini yapmayın. Gücünüzü gösterin. Delileri nasıl içeri atarlarsa siz de onu duygusal bir hücreye mahkum edin. Bu dediklerinizi ancak duygusuz bir kadın yapabilir. Bir anneyim ben. Katil olamam. Acı çekmeyi bildiğim için başkalarına acı çektiremem. Sonu iyi de olsa yapamam. Böyle sert olabilmem için bir sahtekar olmam gerekecek. Ben böyle yalanlar söyleyemem. Ben Monsieur de Morouf'a karşı çocuklarımı koruyabilirim. Ama söylediklerinizi yapamam. Ermiş kadın. Ermişlerin ermişi dedim. Akan gözyaşlarını durdurdum. Sonra ekledim. Ama ya sizi öldürürse? Rengi değişti. Gözlerini yukarı kaldırarak cevap verdi. Kaderimizde varsa o da olur. Kral sizden söz ederken babanıza, o Morouf olacak adam hala yaşıyor mu diyordu. Sizin orada bir şaka olan şey burada bir cinayettir diye cevap verdi. Ne kadar uğraşsak da kont bizi buluyordu. Bir ceviz ağacının altında bizi buldu. Onu görünce bağ bozumundan söz etmeye başladım. Haksız bir takım kuşkulara mı kapılmıştı, bilmiyorum. Kont saçma sapan konuşmalardan sonra kalbinin ve başının ağrıdığını söyledi. Hafifçe dert yanıyordu. Sözlerini aldırış etmedim. Eve dönerken kendisini daha fena hissedip gidip yattı. Madeline'ı da yanımıza alıp sevgili taraçamıza indik. Kontes taraçada bir iki tur attıktan sonra gidip bir gezinti yapalım dedi. Hem bizim için balığa giden bekçiyi de görürüz. Kayığın yanına gelip ağır ağır Indre'nin sularında gezinmeye başladık. Her şeye gülebilen üç çocuk gibiydik. Kıyılardaki otlara bakıyorduk. Kontes böylesine kederliyken bile mutlu olabildiği için kendisine şaşırıyordu. Biz insanlardan etkilenmeden kendi yaşantımızı sürdürürken tabiat üstümüze avutucu etkiler yapıyordu. Sanki umutsuz aşkım suların çırpınışı gibi çırpınıyordu. Tabiat için söylenmiş en yüce sözler uyumlu bir güzellik içindeydi. Güneşin çayıra yansıttığı ışıklar daha da parlaklaşmıştı. Irmak üstünde uçtuğumuz bir patika gibiydi. Hareketleri, hoş sözleri rahatsız edici olan küçük ve özgür bir kızın taşkın sevinci de özgür ruhun bir ifadesi değil midir? Bu saati size bütünüyle anlatabilmek için çevremizdeki bütün nesneleri seviyorduk diyebilirim. Ayrı ayrı dilediğimiz mutlulukların bizim dışımızda olduğunu biliyorduk. Bu mutluluk ruhumuza öyle işlemişti ki, Kontes dayanamayıp ateşini gidermek için ellerini suya bıraktı. Tüm bedeni duygularını dışarı vuruyordu. Tiz sesler ve kalın sesler arasında bulunan uyumu bilirsiniz. Bu uyum bana hep ruhlarımızın uyumunu hatırlatıyordu. Yalnız kendi kıyılarınızda balık tutuyor musunuz? Ama nerelerde diye sordum. Punderun yakınlarında diye cevap verdi. Irmağın şimdi Punderun'dan Klojgrud'a kadar bize ait olduğunu söyledim. Monsieur de Morouf şu ana kadar biriktirilen parayla 40 dönüm kadar çayır satın aldı. Bunu beklemiyordunuz değil mi? Bütün vadinin sizin olmasını isterdim diye bağırdım. Sözüme gülerek cevap verdi. Indre'nin genişlik kazandığı, balık tutulan yere geldik. Ne haber Martin dedi. Ah madam, şanssızlığım üstümde. 3 saattir çabalıyoruz, yine de hiçbir şey yok. Balıkçıların son ağ atışlarını seyretmek için kıyıya yanaştık. Kavak cinsi bir ağacın gölgesinde oturduk. Beyaz kabuklu olup Tuna üzerinde, Lor üzerinde ve sanırım bütün büyük ırmaklar üzerinde bulunur. Bahar gelince çiçeğiyle sarılı bir ak pamuk çıkarır. Medlan gibi ağlayacağı yerde Eyüp gibi acılarını feryatlarla anlatıyordu. Balıkçıların getirip ayaklarının dibine koydukları yeşil sazanlar, turna balıkları ve otların üstünde sıçrayıp duran kocaman bir sazan. Martin, bu işte bir hayır var dedi. İşçilerin gözleri şaşkınlıktan fal taşı gibi açılmıştı. Ağlarına sihirli değneğiyle dokunan bu periye bakıyorlardı. Bu sırada çayırda atını dört nala süren bir seyisin görünmesi Henry'i korkuttu. Jack yanımızda değildi. En önemsiz bir olay karşısında bile annelerin yapacağı ilk şey çocuklarını bağırlarına basmaktır. Kontes, Jack diye bağırdı. Jack nerede? Bir şey mi oldu oğluma? Beni sevmiyordu. Beni sevseydi bu umutsuz tavrını benim acılarımın karşısında da alırdı. Madame le Comtesse, Monsieur de Comte'un durumu kötüleşti. Henriette bir soluk aldı, benimle birlikte koşmaya başladı. Madeline de arkamızdan geliyordu. Bana, siz yavaş yavaş gelin dedi, küçük terlemesin. Biliyorsunuz, Monsieur de Morouf da bu sıcakta hızlı yürüyünce terlemişti. Daha sonra bir de serinlikte durması onu daha fazla etkiledi. Şaşkınlıkla söylediği bu sözler onun temiz kalpli bir insan olduğunu gösteriyordu. Kontun ölümü onun için bir felaketti. Tarlaları aşarak süratle Clojegrove'da vardı. Ben söylediği gibi şatoya yavaş yavaş döndüm. Henriette'in o sözü beni aydınlatmıştı. Ama bu sanki bir yıldırımın yaydığı aydınlık gibiydi. Sandal safhası sırasında onun beni tercih edeceğini sanmıştım ama hiç beklediğim gibi olmadı. Her şey olmayan bir sevgili hiçbir şeydir. Demek dünyada her dileğini bilerek isteyen bir ben vardım. Henriette de seviyordu ama aşkın coşkun derelerinden habersizdi. Ermiş bir kadının sadece Tanrı düşüncesiyle yaşaması gibi. O da sadece duygu ile yaşıyordu. Onun bütün fikirleri, duyguları bana sarmaşık gibi bağlanıyordu. Bütün hayatı ben değildim. Belki de onun için bir aslantıydım. Krallığını düşünen, tahtından indirilmiş bir kraldım. Bir kin içimi yakıyordu. Zaman zaman kendi kendime kızıyordum. Kontun üşütmeyle başlayan hastalığı birkaç saat içinde ağırlaştı. Ünlü hekim Monsieur Orget'i alıp getirmek için Tours'a gittim. Monsieur Orget o gece ve ertesi gün şatoda kaldı. Bol bol sülük bulunmaya çalışıldı. Bu da yeterli görülmedi. Hemen kan almak gereği duyuldu ama neşter yoktu. Çok kötü bir havada Eze'ye koştum. Monsieur Dillon adındaki cerrahı uyandırdım. Eğer 10 dakika daha geç kalsaymışız, kont ölecekmiş. Kanı alındıktan sonra kurtuldu. Hekim buna rağmen kontun çok tehlikeli bir sıtmaya yakalandığını söyledi. Bu 20 yıl boyunca hiçbir hastalığı bulunmayan kişilerde birdenbire görülen bir hastalıkmış. Kontes bu duruma kendisinin sebep olduğunu düşünüyordu. Bana teşekkür edecek hali bile kalmamıştı. Sadece yüzüme tatlı tatlı gülümsüyordu. Bu gülümsemeler benim için ellerime kondurduğu öpücüklerle aynı değerdeydi. Oysa ben aynı gülümsemelerde yasak bir aşkın pişmanlıklarını okumak isterdim. Onun kendini suçlaması, konta olan hayranlığını gösteriyordu. O beni Laura de Nove, Patrick'i nasıl severse öyle seviyordu. Ama onun kalbinde Francesca, Derimini'nin Paolo'ya karşı duyduğu cinsten bir aşk yoktu. Bu benim gibi iki çeşit aşkın birleştiğini sanan biri için büyük bir keşifti. Kontes bitkin bir halde, ahır andıran bu odada pis bir koltuğa yığılmıştı. Hekim bütün gece uyumayan kontese bir hasta bakıcı tutmasını öğütledi. Çünkü hastalık kolay kolay iyileşmeyecekti. Hasta bakıcı mı? Kontes olmaz dedi. Bana dönüp biz bakarız dedi. İyileştirmeliyiz onu. Hekim kontesin bu tavrına şaşırmıştı. Bize hayretle baktı. Kontesin kendini suçlu hissettiğini anlamak zor değildi. Doktor haftada iki kere uğrayacağına söz verdi. Monsieur Dillon da hastaya nasıl bakacaklarını anlattı. Acele çağrılmasını gerektirecek durumların neler olduğunu söyledi. Bir gece ben, bir gece o kontun nöbetleşi olarak bekleyecektik. Kontes böylece hiç değilse iki gecede bir uyuyabilecekti. Israrlarımdan sonra üçüncü gece kendisini uyumaya ikna ettim. Herkesin uyuduğu bir sırada birden Henriette'in odasından acıklı bir inilti duyuldu. Büyük bir heyecanla çıkıp odasına gittim. Gözlerinden yaşlar boşanıyor ve sürekli kendini suçluyordu. Bundan böyle bir daha hiç şikayet etmeyeceğine dair sözler veriyordu. Beni görünce onu bırakmışsınız dedi. Size bir şey oldu zannettim. Yok iyiyim ben dedi. Monsieur de Morouf'a bakmak için ikimiz birden aşağı kata indik. Kont fazla miktarda alınan kan yüzünden zayıf düşmüş uyuyordu. Titreyen elleriyle yorganı üstüne çekmeye çabalıyordu. Harriet, bu hareketleri can çekişenlerin yaptığını söylerler. Bizim sebep olduğumuz bu hastalık onu ölüme götürürse yemin ediyorum bir daha evlenmeyeceğim. Elini kontun başına götürdü. Onun yaşaması için her şeyi yaptım dedim. Ah, siz iyi bir insansınız ama asıl suçlu benim. Kontun terini silip alnından usulca öptü. Onun bu hareketi sanki daha önceden işlenmiş bir günahının bedeli gibiydi. Sevinmiştim. Kont yitik bir sesle, Blanche, su dedi. Yalnız beni tanıyabiliyor artık deyip bir bardak su verdi. Sesiyle, tavrıyla sanki aramızdaki duyguları yok etmeye çalışıyor. Bütün bunları hasta için yapıyordu. Henriette, yeter, gidip biraz dinlenin dedim. Kızgın bir tavırla, Henriette yok artık dedi. Biraz uyuyun, yoksa siz de hastalanacaksınız. Çocuklarınız için, onun için kendinize bakmalısınız. Hayatta bencilliğin de erdem olduğu durumlar vardır. Evet, diye karşılık verdi. Kocasını bana bırakarak gitti. Bütün bu tavırlarında çocuksu bir sevimlilik olmasaydı, insan onu kriz geçiriyor sanabilirdi. Onun gibi birinin bu tavırları beni korkutuyordu. Bu düşüncelerimi hekime de açtım. Kontun eninde sonunda böyle bir krizi geçireceğini, aslında ceviz ağaçlarının altında üşütüp hastalığın ortaya çıkmasının zarardan çok fayda olduğunu söyleyerek Madame de Morouf'u yatıştırdı. Kont 52 gün boyunca sık sık ölümle yüzleşti. Harriet ile ben nöbetleşe olarak 26'şar gece uyku uyumadık. Monsieur de Morouf, sağlığına bizim gösterdiğimiz itima ve Monsieur Orgit'in emirlerine kelimesi kelimesine uyması sayesinde kazandı. Monsieur Orgit, konta ne kadar iyi baktığımızı gördüğü halde bizi dikkatlice inceliyordu. Monsieur Orgit 3. gelişinde, böyle rahatsızlıklarda ruhun yaşama isteğini kaybetmesi ölümün en büyük yardımcısıdır. Hastanın yaşama şansı, çevresinde bulunan hekimin, hasta bakıcının ve akrabaların elindedir. Tek bir kelime, küçük bir hareket bile hastanın üstünde büyük etkiler bırakabilir. Monsieur Orgit'in bu sözleri söylerken beni dikkatle incelediğini fark ettim. Ama bakışlarımdan hiçbir şeyi sezememişti. Bu kadar hasta olmasına rağmen en ufak bir feda düşüncesi aklımın ucundan geçmemişti. Tabiatı bir bütün olarak görenler her şeyin bir noktada benzeştiğine tanık olurlar. Manevi dünyanın da işte böyle bir ilke baz alınarak idare edilmesi gerekir. Temiz bir ortamda her şey temiz olacaktır. Henriette'in yanında olduğum anlarda göğün kokusunu içime çekiyor, güzel duygular hissediyordum. O benim için yalnız mutluluğu değil, aynı zamanda erdemi de temsil ediyordu. Hastaya karşı bizi bu kadar özenli ve dikkatli davranır gördükçe hekim de sözlerinde ve hareketlerinde daha saygılı olmaya başlamıştı. Monsieur Orgit sanki kendi kendine, ''İşte gerçek hastalar bunlar, acılarını gizliyorlar ve unutuyorlar'' der gibiydi. Monsieur de Morouf hastalığı boyunca yumuşak başlı, uysal bir adam oldu. Hiç şikayet etmedi. Oysa hastalanmadan önce her zaman tatsızlık çıkaracak bir şeyler bulurdu. Tıbbın karşısındaki bu uysallığın sebebi gizli bir ölüm korkusuydu. Onun bu tutumu içinde barındırdığı çelişkiyi gösteriyordu. Monsieur de Morouf tüm bu olaylardan sonra çok garip bir kişilik kazanmıştı. Natalie, söylemeli miyim size? Söylesem inanacak mısınız acaba? Bu 50 gün ve onun ardından gelen bir ay hayatımın en güzel dönemi olmuştur. Çevresinde çiçeklerin, ağaçların bulunduğu bir dere. Güzel bir vadi için ne ifade ediyorsa aşk da benim yüreğimde aynı anlamı taşıyordu. İnsan bir kere sevdi mi her şey aşka varır, aşkla bitişir. İlk tehlikeler atlatıldıktan sonra kontesle ben de hastalığa alışmıştık. Kontun kirpas içindeki odası temizlenmiş, şirin bir köşe olmuştu. Hastalık nedeniyle birbirimize çok yaklaşmıştık. Konta bir şey verirken ya da kont için bir şeyler yaparken kaç kere ellerimiz birbirine değmişti. Henry'e destek olmam, ona yardım etmem gerekiyordu. Çoğu zaman sorumluluklarından dolayı yemek yemeyi bile unutuyordu. Ona yemek getiriyordum. O da dizlerinin üstünde acele acele yiyordu. Bu sahne bana çocukluk günlerimi hatırlatıyordu. Bana kontun ağrılarını dindirmek için yapmam gerekenleri emrediyor. Yüzlerce iş veriyordu. Kendine de hiç özen göstermiyordu. Sabah gelip beni uyandırıyor. Vücudunun göz kamaştırıcı güzelliğini görmeme fırsat tanıyordu. Hastalığın ilk günlerinde ne kadar birbirimize yakın da olsak, aramızda bir samimiyetin doğmasını engellemişti. Kontes bir sakınca görmüyordu. Böylece farkında olmaksızın birbirimize iyice kaynaştık. Onun kendinden de benden de emin bir hali vardı. Bu sayede kalbinin en derinlerine girdim. Kontes yeniden benim Henriette'im oldu. Eskiden öpmek için o kadar uğraş verdiğim elini, şimdi tek bir bakışımla uzatıyordu. Kontu beklerken Henriette'in vücudunun tüm hatlarını seyretme imkanı buluyordum. Duyarlı bakışlarımız, fısıldaşmalarımız, tüm bunlar kontun içinde bulunduğu acı durumu bizi unutturuyordu. Sevgililerin birbirlerini çok sık görmesi genelde sevgiyi azaltabilir. Çiftler arasındaki sürekli temas, hayatı dayanılmaz bir yük ya da çok önemsiz küçük bir ayrıntı haline getirebilir. Hep yan yana oluşumuz birbirimizi en derin noktalarına kadar tanımamızı sağladı. Bir evin reisinin hasta olması evin bütün düzenini bozar. Evin bütün yükünü Madame de Morouf omuzlamış olsa da kont dışarı işler konusunda başarılıydı. Çiftçilerle o konuşur, iş adamlarıyla yapılacak temasları o üstlenir, toplanacak paraları o toplardı. Kontes ruhsa o da vücuttu. Bu yüzden kontun hastalığı sırasında bu işleri ben üstlendim. Henriette yardımımı düşünmeden kabul etti. Aramızda tatlı bir işbirliği gelişti. Akşamları onun odasında oturuyor. Çocukları ve tarım işleri hakkında konuşuyorduk. Sanki karı koca gibiydik. Henriette sofrada kontun yerini almama seviniyordu. Ama hiçbir zaman ahlak kurallarının dışına çıkmıyorduk. Hastalığı nedeniyle varlığıyla yokluğu belli olmayan kont, karısı için de ev için de bir yük olmaktan çıkmıştı. Kontes de gitgide benimle daha yakından ilgileniyor, bana özen gösteriyordu. Evinin soğuk havasında hep kapalı kalmış olan bu çiçek, şimdi yalnız benim için açılıyordu. Ben onu seyretmekten ne kadar büyük bir haz alıyorsam, O da öyle bir çiçek gibi açılıp serpilmekten o kadar mutlu oluyordu. Beni düşündüğünü sürekli belli ediyordu. Hastanın başında bütün bir geceyi uykusuz geçirdiğimde, Henry sabahleyin herkesten önce uyanarak evde mutlak bir sessizlik sağlıyordu. Kendilerine hiçbir şey söylenmediği halde Jack ve Madeline'ın oyunlarını gidip uzakta oynadıkları görülüyordu. Bana hizmet etmekten çok mutlu oluyor. Adeta bir kırlangıç gibi ince hareket ediyordu. Size ruhumdaki bu taşkınlığı anlatamam. Yorgun, bitkin de olsa yardıma ihtiyaç duyduğumda çocukları için ne yapacaksa benim için de onu yapar, canlanır, ileri atılır, neşesini bulurdu. Sevgisini herkese açmayı isterdi. Ah Natalie, dünyada bazı kadınlar kutsal birer melek gibi etrafa ışık saçarlar. Henriette benliğinde iki ayrı kadın bulunduğunu anlamama izin verdi. İlki zincire vurulmuş kadın ki bütün sertliklerine rağmen beni büyülüyor. İkincisi serbest kadın ki tatlılığı aşkımı ölümsüzleştiriyor. Bu iki kadın birbirinden dağlar kadar farklıydı. Madame de Morouf, kafesinde bir değneğin üstünde mahzun mahzun tüneyen, sessiz, ölüm halinde bir kuştu. Henriette ise Ganj suyu kıyısındaki korusunda doğu havalarını şakıyan ve çiçekleri sürekli olarak tazelenen büyük bir bahçenin gülleri arasında canlı bir mücevher gibi daldan dala uçan bir kuşu andırıyordu. Daha da güzelleşmiş, canlanmıştı. Bu sürekli sevinç belirtisi ikimizin arasında bir sırdı. O da benim gibi düşüncelerini gizlice ifade ediyor. Memnunluğunu şakaların altına saklıyordu. Örneğin bana yemekte şöyle diyordu. Felix, dostluğumuzu pek çetin deneylerden geçirdik. Sonra rahibe bakarak, Jack'e tanıdığımız imtiyazları ona da tanıyabiliriz değil mi peder? Diyordu. Rahip dini bütün kimselere özgü sevimli bir gülümsemeyle karşılık veriyordu. Zaten o da kontese karşı hayranlıkla karışık büyük bir saygı duyuyordu. Kontun hastalığı sırasında Henry, sevgimizi çevreleyen sınırları iki defa aşar gibi oldu. Ama bu iki olay da bir daha hiç konuşulmadı. Kontun hastalığının ilk günlerinden biriydi. Nöbeti bırakmak için kontesi bekliyordum. Çok yorgundum. Başımı duvara dayayıp uyuyakalmışım. Birdenbire alnıma dokundurulan serin bir şeyin temasıyla uyandım. Sanki bir gül bastırılmıştı yüzüme. Baktım kontes bir iki adım ötede duruyor. Geliyorum dedi bana. Hayırlı sabahlar demek için elini avucuma aldığımda elinin ıslak ve titrek olduğunu fark ettim. Bir şeyiniz mi var diye sordum. Bana bu soruyu niçin soruyorsunuz dedi. Sıkılmıştım, şaşkın şaşkın yüzüne bakarak. Rüya görmüşüm diye karşılık verdim. Bir akşam kontun artık yavaş yavaş iyileştiği bir dönemde merdivenin alt tarafında oturmuştum. Yanımda Jack'le Madeline de vardı. Üçümüz de merdivenlere uzanmış saman çöpleriyle, çengelli iğnelerle onşa oynamaya dalmıştık. Monsieur de Morouf uyuyordu. Atların arabaya koşulmasını bekleyen Monsieur Orgit salonda kontesle beraberdi. Alçak sesle konuşuyorlardı. Ben oyuna iyice daldığım bir sırada Monsieur Orgit gitmiş. Henry pencereye dayanmış bizi seyrediyordu. Bahçelerdeki çiçeklerin havaya mis gibi kokular yaydığı bir yaz akşamıydı. Kontu uyandırmamak için biz de hiç gürültü etmemeye, bu ılık akşamın sessizliğini bozmamaya çalışıyorduk. Birden bir hıçkırık duydum. Hemen salona koştum. Kontes orada pencerenin kenarında oturmuş. Yüzünü bir mendille örtmüştü. Ayak sesimden gelinin ben olduğumu anladı. Kızararak kendisini yalnız bırakmamı istedi. Kalbim korkuyla doldu. Yanına gittim. Yüzündeki örtüyü zorla çekip kaldırdım. Örtü gözyaşlarıyla ıslanmıştı. Odasına kaçtı. Dua saatine kadar da dışarı çıkmadı. Daha sonra onu taraçaya götürüp neye üzüldüğünü sordum. Bana sahte bir neşeyle karşılık verdi. Henry dedim. İkimizin arasına yalan girmesi korkunç bir şey olur. Gözyaşlarınızı silmeme neden engel oldunuz? Yoksa benim için mi ağlamıştınız? Bu hastalık, çektiğim uzun acılara karşılık dinlenmemi sağlamıştı. Şimdi artık Monsieur de Morouf için kaygılanıyorum. Bundan böyle benim için kaygılanılması gerekecek. Henry haklıydı. Kontun çekilmez huylarının yeniden ortaya çıkması, eski sağlığına kavuştuğunu gösteriyordu. Sürekli kendisine iyi bakmadığımızdan yakınıyordu. Aramızda geçenleri kavramış gibi şeytansı bir ifadeyle baktı bize. Sonra gülümseyerek karısına, ''Evet sevgilim'' dedi. ''Ben ölseydim üzülecektiniz ama itiraf edin. Sonuca da pekala katlanacaktınız değil mi?'' Kontes kocasını susturmak için gülümseyerek karşılık verdi. Pembeler ve siyahlar giyinir, saray usulü yas tutardım. Hekim, kontun ölçülü bir şekilde yemek yemesini öğütlemişti. Bu yüzden kont eskisinden daha çekilmez olmuştu. Kontes büyük bir mücadele veriyor. Ben de onu destekliyordum. Kocasına karşı koyma cesareti artmıştı. Onu bir çocuk gibi kabul ediyordu. Artık hakaretlerine, küfürlerine alışmıştı. Contine bağırıp çağırıyor ama karısının sözünü dinliyordu. Yine de Henry çok zayıflamış, adeta solgun bir hazan yaprağına dönmüş ihtiyara baktıkça ağlıyordu. Ona sert davrandığını düşünüp kendini suçluyordu. Doktorun izin verdiği ölçüyü aşarak yemek verdiği zaman Kont'un gözlerinde gördüğü sevinç parıltısına çok defa dayanamıyordu. Bana ne kadar iyi davranıyorsa kocasına da o kadar iyi davranmaktaydı. Ancak aramızda yüreğimi sınırsız bir sevinçle dolduran bir fark gözetiyordu. Bana olduğu gibi Kont'a durmaksızın hizmet etmiyordu. Çoğu zaman Kont'un isteklerini hizmetçilere bırakıyordu. Kontes, Monsieur de Morouf'un iyileşmesinden dolayı Tanrı'ya şükür borcunu yerine getirmek için bir ayin yaptırmak istedi. Kiliseye de benim kolumda gitmek istedi. Alıp kiliseye götürdüm. Ama ayin sırasında onu orada bırakarak Monsieur ve Madame Chassel'i ziyarete gittim. Henriette buna çok kızmıştı. Dönüşte beni azarlamak istedi. Bakın Henriette dedim. Ben ikiyüzlülük yapacak bir insan değilim. Düşmanımı boğulmaktan kurtarmak için kendimi suya atabilir. Sudan çıktıktan sonra ona ısınması için paltomu da çıkarıp verebilirim. Bana yapılmış hareketi unutmadan, hatta onu bağışlayabilirim. Konuşmadı. Sadece kolumu göğsüne bastırdı. Sözüme siz bir meleksiniz diye devam ettim. Elbet dua ederken de samimiydiniz. Barış Prensi'nin annesi kendisini parçalamak için üstüne saldıran insan sürüsünün elinden kurtarılmıştı. Kraliçe ona ne yapıyordunuz dediği zaman şöyle cevap verdi. Onlar için dua ediyordum. Kadın böyledir işte. Bütün erkekler gibi benim de hatalarım var. Kolum şiddetle sarstı. Kendinizi kötülemeyin. Belki de siz benden üstünsünüz. Evet dedim. Ben bir günlük mutluluk için bütün hayatımı verirdim ama siz... Gururla baktı yüzüme. Ama ben, dedi. Konuşmadan bakışlarındaki ateşi görmemek için gözlerimi yere indirdim. Ben, diye devam etti. Hangi benden söz ediyorsunuz? Ben de sayısız benler hissediyorum. Bu iki çocuk da benden başka bir şey değil, dedi Jack'le Madeline'i göstererek. Felix, galiba siz beni bencil biri sanıyorsunuz. Bu korkunç bir düşünce. Bu duruma düşen bir kadın bir daha kendine gelebilir mi? Bu davranışıyla kazandığı mutluluk, günahını karşılamaya yeter mi? Sonunda size içimdeki sırrı veriyorum. Bu sözlerinizden basit kadınların önemsedikleri bazı şeylere sizin de değer verdiğiniz anlaşılmıyor mu? Oysa sizin bunlara... Sözümü kesti. Ah dedi, sanki siz daha mı az değer veriyorsunuz bunlara? Bu mantık karşısında akan sular dururdu. Ben de bu zavallı ihtiyarı bırakıp gitme bayağılığını gösterecek göz var. Ama bu iki cılız çocuk ne olacak? Jack ve Madeline'in babalarıyla kalması gerekmez mi? Sorarım size. Ben gitsem onlar bu deli adamın yanında kaç ay yaşayabilirler? Sonuçları sadece beni ve Kont'u etkileseydi. Ama iki çocuğumu ateşe atamam. Sonra ne diye bunları konuşuyoruz diye haykırdı. Felix, siz bir başkasıyla evlenin. Beni de bırakın öleyim. Bu sözleri öyle derin bir edayla söyledi ki içimdeki tüm yangını söndürdü. Siz yukarıda ceviz ağacının altında, ben de şu akça ağaçlar altında diye bağırdım. Bundan sonra tek kelime çıkmayacak ağzımdan diye karşılık verdim. Gözlerini gökyüzüne kaldırarak cömert davranışlarınız beni mutlu ediyor dedi. Kontu taraçada bulduk. Güneşe karşı bir koltuğa oturmuştu. Bitmiş bir halde canlanmaya çalışan yüzü görünce tüm umutlarım söndü. Taraçanın korkuluğuna dayandım. Bu canlı cenazenin her zaman cılız iki çocuğu ve benimle birlikteyken mutlu olabilen karısıyla birlikte meydana getirdiği tabloyu seyrettim. Bu acıklı aile karşısında ruhum sanki bedenimden ayrılmıştı. En korkusuz adamı korkak, inkarcı birini dindar kılan, insanı her şeye, hatta en yüce şeylere, onura, aşka bile ilgisiz bırakan o garip ruh halini ben de tattım. Hayata karşı bir tiksinti yaratan o kuşku beni de etkisini almıştı. Aşırı duyarlı yaratıklar, sizi koruyacak yöneticiler yok mu? Kahramanca bir kumandan olduğu kadar usta bir diplomat olan bir gencin bu hale nasıl düştüğünü anladım. Bugün güllerle taçlanmış isteklerimin başka bir geleceği olabilir miydi? Bu işin sebebinden olduğu kadar sonucundan da korkmuştum. Gözlerimdeki yaşları tutamadım. Madeline çocuk sesiyle ''Ne var Felix'ciğim?'' dedi. Harriet içimi gün ışığı gibi dolduran içten bir bakışla bu kötü düşünceleri dağıttı. At bakıcımız bana Thorst'tan bir mektup getirdi. Mektubu görünce çok şaşırdım. Kral beni çağırıyordu. Mektubu ona uzattım. Bir solukta okudu. Kont gidiyor dedi. Harriet, ben ne olacağım dedi. İkimiz de şaşkın bir haldeydik. Çünkü birbirimizin hayatını bu kadar etkilediğimizi şu ana kadar bilmiyorduk. Kontes'in sesi değişmişti. Birkaç teli kopmuş, birkaçı da gevşemiş bir çalgı gibiydi. Gözlerindeki parıltı gitmiş, halsizleşmişti. Ne düşündüğünü söylemesini rica ettim. Düşünce mi kaldı bende dedi. Beni odasına götürdü. Çekmecesinin gözünü karıştırdı. Sonra gelip önümde diz çökerek. İşte dedi. Bir yıldır dökülen saçlarım. Bunlar sizindir. Alın. Sebebini bir gün öğrenirsiniz. Usulca alnına eğildim. Dudaklarımı alnına kondurdum. Şu anda her şeyi bırakıp gitmek mi istiyordu? Yoksa sadece ucuna kadar gelip geri mi dönüyordu? Aşık olsaydı böyle sakin olabilir miydi? Bana o temiz sesiyle, bana alınmıyorsunuz ya, der miydi? Kloj gruptan ayrıldım. Benimle birlikte Frapesse yoluna kadar geldi. O ceviz ağacının altında durduk. Vadi ne güzel, diye bağırdım. Peki ya şimdi, diye sordu. Şimdi siz ceviz ağacının altındasınız ve vadi ikimizin dedim. Orada vedalaştık. O Madeline'la birlikte bir arabaya bindi. Ben de bir arabaya binerek tek başıma uzaklaştım. Paris'te öyle çok işim vardı ki hem kendimi unutmuş oluyor hem de başkalarının gözünden uzak kalabiliyordum. Madame de Morouf'la düzenli olarak yazışıyor. Hatta tuttuğum günlüğü her hafta kendisine yolluyordum. O da bana 15 günde bir cevap yazıyordu. Yalnızdım. Tek meşguliyetim işlerimdi. Hayatım son 2 hafta içinde orman köşelerinde gördüğüm kapalı, çiçek dolu yerlere benziyordu. Seven bir insansınız. Kendinize her gün güzel ödevler bulun. Roma dininin oluşturduğu koşullar büyük fikirlerin ürünü olmuştur. Kalbi hep ferah tutan bu derelerde duygular gittikçe daha coşkun akar, hayatı verimli kılar. İnsana karanlık dönemleri yaşatan ve kahramanlık günlerini hatırlatan aşkım, nasılsa herkesçe öğrenildi. Kral ve Dük de Lenincourt belki de bu konuyu ilk anlatan kimseler olmuşlardır. Çıkar olmaksızın bir erkeğe seve seve bağlanan bir kadına karşı bir delikanlının ölesiye beslediği sevdası, aynı zamanda Saint Germain semtine bu yüksek çevreden yayılmış olsa gerekti. Herkesin bana baktığını görüyor ve bu ilgiden çok rahatsız oluyordum. Çünkü gösterişsiz bir hayat sürmenin birçok üstün yanları vardır. Bir kere bu hayata alışıldı mı, sahne önünde yaşamaya katlanamazsınız. Pastel renkler görmeye alışmış gözler, parlak gün ışığı karşısında nasıl rahatsız olursa, zıtlıklara gelemeyen ruhlar da vardır. Bugün hayret etseniz de ben o zamanlar böyleydim. Felix de Vandenise'in şimdiki garipliklerinin nereden geldiğini anlayacaksınız. Kadınlar bana çok iyi ve kibar davranıyordu. Dük de Berry'nin evlenmesiyle saray çevresi canlandı. Eski Fransız şenlikleri geri geldi. Mutlu günler geri geliyordu. Çünkü ülke düşman işgalinden kurtulmuştu. Mal mülk sahibi soylu kişiler Avrupa'nın dört bir köşesinden gelip Paris'e, bu zeka başkentine doluşuyorlardı. Kloj Grut'tan ayrılalı 5 ay olmuştu. Kış ortasında sevdiğimden kötü bir mektup aldım. Şimdi iyileşse de oğlu ağır bir hastalığa tutulmuştu. Yine de onlar ileride bu hastalığın tekrar edebileceğinden korkuyorlardı. Doktor çocuğun ciğerlerine çok dikkat etmelerini tembihlemişti. Bir kere doktor ciğer kelimesini söyledi mi? Artık bütün anneler geceleri korkulu rüyalar görürdü. Jack'in durumu yeni düzelmişti. Bu sefer de kız kardeşinin sağlığı bozulmuştu. Madeline çok zayıflamıştı. Durumu kötüye gidiyordu. Jack'in uzun süren hastalığından sonra Kontes artık iyice yorulmuştu. İkinci bir darbeye göğüs gerecek gücü kalmamıştı. Bunlar yetmezmiş gibi kocası da iyice huysuzlanmıştı. Kontes'in kalbindeki bütün umutlar bir bir ölüyordu. Kocası evde yeniden hakimiyeti ele geçirmişti. Böylece o da kendini kapıp koyvermişti. Kontes mektubunda şöyle diyordu. Çocuklarım için bunca çaba harcarken Monsieur de Morouf'a karşı da güçlü kalabilir miyim? Gözlerimin önünde eriyen bu iki küçük çocuk karşısında artık hayata küsmüş durumdayım. Jack'i taraçada böyle hareketsiz durmuş görürken ben nasıl hayata umutla bakabilirim? Onun gözleri sanki yaşlı bir kişi gibi içine çökmüş. Buğulu buğulu bakıyor. Her zaman neşeli olan Madeline şimdi yanımda sanki benimle vedalaşmayı bekliyor. Çocuklarım hiçbir şey yemek istemiyorlar. Onları mutlu edemiyorum. Gülümsüyorlar ama benim sevgime karşılık veremedikleri için mutsuzlar. Bu yazdıklarımdan Kloj Grud'un nasıl bir üzüntü içinde olduğunu tahmin edersiniz. Monsieur de Morouf buralarda artık istediği gibi hüküm sürüyor. Mektubun geri kalanında da şöyle diyordu. Dostum, gururum benim. Beni bu cansız, nankör halimle de seviyor musunuz? Demek beni çok seviyorsunuz. Derin düşüncelere daldığım bir sırada, Els Bourbon Sarayı'nın salonlarında yarı sultan durumuna yükselmiş ünlü prenseslerden birine rastladım. Soylu bir ailenin çocuğu olmak, İngiliz soylu meclisinin en ileri gelen kişilerinden bir ihtiyarla evlenmiş bulunmak, bütün bu üstünlükler bu kadının güzelliğini, inceliklerini, tavırlarını daha da çekici hale getiriyordu. O günün en gözde kadını oldu. Kadife eldivenin içinde demir yumruğunu gösterdiği ölçüde de saygı gördü. İngilizler çok garip insanlardır. Yabancı insanlarla aralarına koydukları Manş Denizi'ni, şu soğuk St. George kanalını bilirsiniz. Onlar bütün insanları üstüne basılacak bir karınca sürüsü gibi görür. Yalnız kendi adamlarına insan gözüyle bakarlar. İngilizler kanunların her şeyi yönettiğini, hayatın her kesiminde her şeyin aynı biçimde göründüğünü düşünürler. Eşsiz güzellikte, çevresi çelik duvarlarla kapatılmış bir evde bulunan İngiliz kadınları bu halleriyle inanılmaz çekicilik kazanırlar. İngilizler adeta kadınları ikiyüzlülüğe itmişlerdir.